Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'ah. Mel-Kâri'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet, nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o, hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa, artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O, oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed ve Mutahhar Ehlibeytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Aban 1404, Miladi 14 Kasım 2025 Cuma. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından Fırtınaya Dönüşen Adam podcast'i, İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar ve Hidayet Hadisi'ni dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma Hatibi halkı yağmur duasına davet etti. Bölgesel gelişmeler İran ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının gündemindeydi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü G7'nin Tahran'a ajansla işbirliği talebinin müdahaleci bir tutum olduğunu belirtti. Yeni esir takası anlaşmasında 15 Filistinli şehidin naaşı teslim edildi. İslami Cihat Hareketi Siyonist rejimin yargı sisteminin zulüm aracı olduğunu belirtti. Ve Birleşmiş Milletler yetkilisi Gazze'deki insani ihtiyaçlar ve hasarların son derece yaygın olduğunu belirtti. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatibi yağışların azalmasına dikkat çekerek halkı yağmur namazı kılmaya çağırdı ve bu ibadetin sünnet olduğunu vurgulayarak Allah'a inanıp inançla hareket edildiğinde gökten bereketin ineceğini ifade etti. İrib Türkçe Radyo'nun bildirdiğine göre Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi Cuma hutbelerinde rivayetlere göre günahların etkilidir. Bu yüzden Allah'a yönelip samimiyetle yağmur namazına katılmalı dedi. Ayetullah Hatemi bu konunun siyasi, ideolojik veya akımsal bir mesele olmadığını, aksine toplumsal bir sorun olduğunu ifade ederek herkesin el birliğiyle bu sıkıntının üstesinden gelmesi ve su tasarrufu yapması gerektiğini söyledi. Tahran Cuma Hatibi israfın bir kötülük olduğunu vurgulayarak bu konuda kötülükten sakındırma görevini işaret etti ve dine bağlı olmayanların dahi bu konuda sorumluluk taşıdığını, barajlara bakıldığında tehlikenin çok yakın olduğunu söyledi. Ayetullah Hatemi İran'da son 57 yılda böyle bir durumun görülmediğini ve bu sorunun sadece İran'a özgü değil küresel bir mesele olduğunu ifade etti. Tahran Cuma Hatibi son olarak Donald Trump'ın Amerika'nın Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırısındaki rolünü itiraf ettiğini hatırlatarak İran Diplomasi Kurumu'na Trump'a karşı uluslararası platformlarda dava açılması çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Seyyid Abbas Irakçı, Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi, karşılıklı ilgi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı, Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları takdirle karşıladığını belirterek, bölgesel barış ve istikrarın korunması için istişarelerin arttırılmasının önemine dikkat çekti ve İran'ın bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti. Irakçı ayrıca Türkiye'deki askeri uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziyelerini iletti ve aileleriyle acılarını paylaştığını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise görüşmede bölgesel barış ve istikrarın birbirine bağlı olduğunu vurgulayarak tüm ülkelerin bu doğrultuda çaba göstermesinin önemine dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanada'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısının sonuç bildirgesinde İran'a yönelik iddiaları temelsiz, sorumsuz ve reddedilmesi gereken ifadeler olarak değerlendirdi. İsmail Bekai, G7 ülkelerin 3 Avrupa ülkesi ve Amerika'nın nükleer anlaşmadaki uyuşmazlık çözüm mekanizmasını kötüye kullanarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kaldırılmış kararlarını yeniden gündeme getirmesini uluslararası hukuka aykırı bir eyleme destek olarak nitelendirdi. Bekai bu tutumun söz konusu ülkelerin yasa dışı ve gerekçesiz eylemlerinin meşrulaştırılmasına hizmet etmeyeceğini vurguladı. Siyonist rejimi Amerika'nın İran'a yönelik yasa dışı askeri müdahalelerini hatırlatan Bekai, G7'nin İran'a Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği çağrısını samimiyetsiz ve müdahaleci olarak tanımladı. Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı ve yasa dışı şekilde çekilmesi ve İran'a yönelik saldırıları nedeniyle mevcut durumun başlıca sorumlusu olduğunu belirten Bekai, Avrupa ülkelerinin de Amerika'ya uyarak yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve İran'ın diplomatik çabalarını görmezden geldiğini ifade etti. Bekai, G7'nin Filistin meselesine dair tutumunu da sorumsuz ve uluslararası yükümlülüklerle çelişkili olarak değerlendirdi ve Filistin halkının kendi kaderini belirleme ve soykırımı önleme yükümlülüğüne saygı gösterilmediğini söyledi. Son olarak G7'nin İran'ı Ukrayna Savaşı'na müdahil olmakla suçlayan iddialarını reddeden Bekai, İran'ın savaş karşıtı tutumunu ve çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine dair ilkesel yaklaşımını hatırlattı ve İran'ın Ukrayna'daki çatışmaya hiçbir şekilde müdahil olmadığını vurguladı. İran milli voleybol takımı İslami dayanışma oyunlarının final karşılaşmasında Türkiye'yi mağlup ederek üst üste 5. kez bu organizasyonda şampiyon oldu. İran İslam Cumhuriyeti Erkek Milli Voleybol Takımı, Perşembe günü İslami dayanışma oyunlarının erkekler voleybol finalinde 6. ve son maçında Türkiye ile karşılaştı. İranlı voleybolcular bu mücadele 3-1'lik skorla ve 25-20, 25-20, 17-25, 25-17 set sonuçlarıyla kazanarak hem turnuvadaki 6. galibiyetlerini elde etti hem de 5. kez üst üste şampiyonluk sevinci yaşadı. Antrenör Peyman Ekberi'nin öğrencileri finalde Türkiye'yi 2. kez mağlup ederek altın madalya ve şampiyonluk unvanını büyük bir üstünlükle kazandı. İran milli takımı grup aşamasında Bahreyn, Katar, Türkiye, Çad ve Suudi Arabistan'ı yenerek 5 galibiyet ve 14 puanla lider olarak finale yükselmişti. Siyonist rejim yeni esir takası aşaması kapsamında 15 Filistinli şehidin naaşını teslim etti. Siyonist rejim, Cuma günü 15 Filistinli şehidin naaşını yeni bir cenaze değişimi anlaşması çerçevesinde teslim etti. Güney Gazze şeridindeki sağlık kaynaklarına göre bu naaşlar sürecin 13. aşaması kapsamında Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne ulaştırıldı. Gazze'deki yerel yetkililer naaşların kimlik tespiti ve incelenmesinin adli tıp ve sağlık merkezlerinde gerçekleşileceğini belirtti. Şehitlerin kimlikleri ya da teslim koşulları hakkında resmi makamlardan henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Gazze'deki sağlık kaynakları daha önce Siyonist rejimden teslim alınan esir naaşlarında işkence izlerine rastlandığını belirtmişti. Filistinli esirlerin naaşlarının ve Siyonist esirlerin cesetlerinin teslimi Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına geçiş süreci kapsamında devam ediyor. Filistin İslami Cihat Hareketi, Siyonist rejimin yargı sistemini Filistin halkına yönelik işkence ve baskının bir aracı olarak nitelendirdi. İslami Cihat Hareketi'nin yayımladığı açıklamada, Siyonist rejimin yüksek mahkemesi tarafından işgal altındaki Necef bölgesinde yer alan Ras Cerba köyü sakinlerinin zorla göç ettirilmesine yönelik verilen kararın, rejimin yargı sisteminin Filistin halkına baskı uygulamak için kullanılan bir araç olduğunu gösterdiği belirtildi. Açıklamada bu kararın Siyonist rejimin Filistin halkının yaşadığı tüm bölgelerde koşulsuz bir saldırı başlattığını ortaya koyduğu ifade edildi. İslami Cihat Hareketi El Halil'in Beyt Ummar bölgesinde iki Filistinli gencin şehit edilmesi ve naaşların alıkonulmasını açık bir infaz ve tam anlamıyla bir savaş suçu olarak değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Barındırılık Ajansı UNRWA Genel Komiseri Filipe Lazzarini, Gazze'deki insani ihtiyaçların ve yaşanan hasarların çok geniş boyutlara ulaştığını belirtti. Lazzarini, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 4. komite oturumunda yaptığı konuşmada, UNRWA'nın yaklaşık 200 milyon dolarlık bütçe açığıyla karşı karşıya olduğunu ve mali yardımların azalmasının ajansın hizmetlerini ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti. 2 yıl süren Siyonist rejimin saldırılarının ardından Gazze'de sağlanan ateşkesin kısa süreli bir rahatlama sağladığını belirten Lazzarini, buna rağmen bölgedeki insani ihtiyaçların ve zararların hala çok büyük olduğunu vurguladı. UNRWA'nın mali durumunun yardım faaliyetlerini zorlaştırdığını dile getiren Lazzarini, bütçe açığının ciddi olduğunu ve nakit krizinin ajansın çalışmalarını sekteye uğrattığını söyledi. Bu durumun siyasi ve mali nedenlerle hizmetlerin azalmasına yol açabileceğini belirten Birleşmiş Milletler yetkilisi, Gazze şeridinde yaklaşık 1 milyon Filistinli mültecinin UNRWA hizmetlerinden mahrum kalma riskiyle karşı karşıya olduğuna ifade etti. Venezuela Dışişleri Bakanı, Amerika'nın Karayip Denizi'ndeki gemilere yönelik askeri eylemlerinin uluslararası hukukun tüm ilkelerini açıkça ihlal ettiğini belirterek bu eylemlerin küresel barış için tehdit oluşturduğunu vurguladı. Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Gil Pinto, uluslararası hukukun savunmada hukukçular başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Amerika'nın Karayip Denizi'ndeki gemilere yönelik askeri müdahalelerini vahşi cinayetler olarak nitelendirdi ve bu saldırıların kurbanlarına karşı herhangi bir suçun kanıtlanmadığını ifade etti. Pinto, bu saldırıların failleri ve emir verenler için cezai sorumluluk bulunduğunu belirtti. Amerika'nın Karayip Denizi'ndeki saldırılarının yalnızca Venezuela'ya değil, tüm insanlığı ve Birleşmiş Milletler sistemini tehdit ettiğini söyleyen Pinto, ülkesinin Amerika ile herhangi bir ikili çatışma içinde olmadığını, ancak tek taraflı saldırganlığa karşı kendini savunan özgür ve bağımsız bir ülke olduklarını vurguladı. Venezuela Dışişleri Bakanı, Amerika'nın Venezuela'ya yönelik eylemlerini özgür bir halkı bastırma ve kaynaklarını yağmalama girişimi olarak tanımladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Amerika, Monroe doktrini ve uyuşturucuyla mücadele konusu etrafında. Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığına karşı askeri operasyonlar artmasıyla birlikte Amerika'nın Monroe doktrinini yeniden yorumlayarak bu mücadeleyi bölgedeki nüfuzunu genişletmek için bir araç olarak kullandığı değerlendiriliyor. Amerika Savaş Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen askeri operasyonların yoğunlaştığını belirtti ve açıkça Amerika'nın geleneksel doktrinini hatırlatarak, Batı Yarımküre Amerika'nın arka bahçesidir ve biz onu koruyacağız ifadelerini kullandı. Bu açıklama Monroe doktrininin arka bahçeyi koruma anlayışını yansıttığı gibi Çin ve Rusya gibi küresel rakiplere de açık bir mesaj niteliği taşıyor. Hegseth'in bu paylaşımı, Latin Amerika'da artan askeri faaliyetler ve Amerika Savunma Bakanlığı'nın son dönemdeki gelişmeleriyle doğrudan bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Amerika'nın uyuşturucuyla mücadeleyi yalnızca güvenlik gerekçesiyle değil, aynı zamanda jeopolitik çıkarlarını pekiştirmek için stratejik bir araç olarak kullandığı yönündeki eleştirileri güçlendiriyor. Bu haber Dış İlişkiler Konseyi CFR gibi medya kuruluşları tarafından hemen yayımlandı ve Washington'un dış politikasında saldırgan bir dönüşüme işaret etti. Uyuşturucuyla mücadele bölgedeki nüfuzun yeniden kazanılması için bir gerekçe olarak kullanılıyor. Bu nüfuz genişletme girişiminin gerekçeleri büyük ölçüde Amerika'daki iç uyuşturucu krizine dayanıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı raporlarına göre Latin Amerika'dan gelen kokain ve fentanil kaçakçılığı Amerika'da yılda 100 binden fazla ölüme neden oluyor. Ocak 2025'te Beyaz Saray'a yeniden geçen Trump yönetimi bu sorunu narkoterörizm düzeyine yükseltti ve bunu ulusal güvenliğe doğrudan bir tehdit olarak tanımladı. Eylül 2025'te Trump, Kolombiya, Meksika ve Venezuela gibi önemli geçiş ülkelerini hedef alan bir kararname yayımladı ve askeri operasyonlar için büyük bütçeler tahsis etti. Kasım 2025'te Hegel tarafından duyurulan Güney Kalkanı operasyonu bu yaklaşımın çarpıcı bir örneği oldu. Bu operasyon, Güney Amerika'da narko teröristleri ortadan kaldırmak amacıyla takipçi dronlar, deniz robotları ve özel kuvvetlerin konuşlandırılmasını içeriyor. Amerika, uyuşturucu kartellerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak bu mücadeleyi bölgedeki askeri varlığını artırmak için bir gerekçe olarak kullanıyor. Bu yaklaşım, Monroe doktrinini yeniden canlandırma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. İran Radyo Podcast. Bu bölümde Yahya ile Gazze kamplarından üniversiteye, oradan da Kudüs ve El Halil'e doğru bir yolculuk yapıyoruz. Bu yolculuk hem çalışmayı hem de gençliğin coşkusunu tarih ve kutsallıkla doğrudan bir karşılaşmayla birleştiriyor. Yerleşimcilerin silahlı bakışları ve çitleri altında Mescid-i Aksa ve İbrahim Türbesini ziyaret etmek, Yahya ve arkadaşlar için sadece bir ziyaret yolculuğu değil, aynı zamanda kimliklerinin ve siyasi yollarının oluşumunda bir dönüm noktası haline geliyor. Bu bölümde basit bir yolculuğun inancı nasıl besleyebileceğini, seçimleri yönlendirebileceğini ve yeni bir aktivist nesil yaratabileceğini duyacaksınız. Tarihin arka sokaklarında bazen uykusuz gecelerin yaraları ve fısıltılarıyla isimlerini zamanın taşlarına kazıyan yüzler belirir. Yahya Sinvar bir isim değil, yaşayan bir efsanedir. Hayatının duvar halısını mücadele ve direnişle ören, yenilgilerin küllerinden doğan ve kuşatmaların ateşinde çelik olan bir adamdır. Filistin'in havasını barut ve gözyaşı kokusunun doldurduğu gençlik günlerinden, kavrulmuş topraklardaki ayak izleri başka bir hikaye yazdı. Dünya Gazze'yi demir parmaklıklarıyla boğduğunda, gelecek nesillere yer altında nefes almayı öğretti. Sinvar sadece bir komutan değildi. Umutsuzluktan doğan bir cesaretin sembolüdür. Hayatı maceralarla doluydu. İsrail hapishanelerinden karmaşık askeri planlara, ölümle boğuştuğu günlerden tarihin ayak izlerinin sessizliğinde nefes aldığı gecelere. Yahya'nın hikayesi Filistin ile sınırlı değil. En karanlık anlarda içindeki küçük direniş ateşine tutunan herkese aittir. Bu podcast, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Dikenler ve Karanfiller adlı kitabına dayanmaktadır. Yahya Sinvar, Dikenler ve Karanfilleri 2004 yılında bir İsrail hapishanesindeyken yazmıştır. Fırtınaya dönüşen adam, yazarla
aynı adı taşıyan ve hikayesi direnişin ve fırtınaların ortasında yaşamanın bir aynası olan Yahya adında bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Merhaba. Önceki bölümde Yahya'nın arkadaşlarıyla birlikte Gazze kampında yaşadığını ve her gün hayatın zorluklarına ve halka gösterilene tanık olduğunu söylemiştik. Abdurrahman ve Cemal daha iyi bir gelecek umuduyla Ürdün Üniversitesi'ne gidiyorlar. Ancak siyaset ve din ilişkilerini karıştırıyor. Kamptaki yaşam, acı, umut ve hayatta kalma mücadelesiyle iç içe geçmiş durumda. İnsanların kalbinde her gün yeni bir savaş yaşanıyor. Bu arada gösteriler ve hayal kırıklıkları, Filistinli gençlerin geleceği sorular ve iç savaşlarla dolu. O dönemde öğrenciler ağırlıklı olarak İslam Üniversitesi'nde eğitim görüyordu. Gazze'de, Selasini Caddesi'nde bulunan El-Ezher Koleji'nin din okulunda sabah vardiyası bittikten ve öğrenciler evlerine gittikten sonra İslam Üniversitesi'nden öğrenciler geliyor. Şeriat ve Din İlkeleri Fakültesinden yaklaşık 20 öğrenci mezun oldu ve Şeriat, Din İlkeleri ve Arap Dili Fakültesine 10 yeni öğrenci geliyor. Her grup bir derse gidiyor ve fakülte şeyhlerinden biri onlara uzmanlık alanlarından birini öğretiyor. İlk şeyh gidince ikinci şeyh gelir ve böyle devam eder. Tıpkı lisede olduğu gibi 4-5 ders üst üste yapılır. İbrahim, Mahmud'dan Mısır hakkında duyduğu deneyimin aksine üniversite hayatıyla hiçbir ilgisi olmayan bir eğitim ortamına girer. Ailesinin omuzlarında tek bir kuruş bırakamaz ve inatçı yapısı başka bir yola girmesine izin vermez. Arkadaşlarından Yasir bir camide duvar ustası olarak çalışır. 1948'de işgal altındaki topraklarda çalışmayı bırakır ve Gazze şeridindeki duvar ustalarının ücretleri düşük olmasına rağmen bu işten memnundur. İbrahim öğleden sonra onunla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyler ve o da kabul eder. Sabah erkenden iş kıyafetlerini giyer ve işe gider. Bazen aynı iş kıyafetleriyle derse gider. Cuma günleri bile çalışırlar. İşin ortasında cuma namazına giderler ve sonra geri dönüp işlerine devam ederler. İbrahim, İhtiyaç duyduğu malzemeleri kendisi sağlayabildiği için mutludur. Bir süre sonra ev, iş ve üniversite arasındaki ulaşımını kolaylaştırmak için bir bisiklet satın alır. İşgal altındaki topraklarda yaşam standardı önemli ölçüde değişiyor. siyasi ve entelektüel partiler farklı meslek gruplarında daha belirgin hale geliyor. Mühendisler Derneği'nde fetih odaklı, solcular ve İslamcılar olmak üzere 3 ana parti oluşmuş durumda. Mahmud dernekte bir fetih aktivisti ve meslektaşlarıyla birlikte mühendislerden en fazla oyu alıp derneğin yönetim kurulu seçimlerini kazanmak için çalışıyor. Diğer iki siyasi eğilimde Tabipler Derneği ve sendikalarda aynı durumda. O dönemin en çarpıcı örneği solcuların güçlü olduğu Gazze'deki Kızılay seçimleriyle ilgili. Bu durum fetih ve İslamcıları solcuları yenmek için birleşmeye zorluyor. Bu durum çatışmalara yol açıyor ve İslamcılar Gazze Şeridi İslam Üniversitesi'nde büyük bir kalabalık topluyor. Şeyh Ahmet Gazze'deki öğrencilerin faaliyetlerini bizzat takip ediyor. Öğrencilerin koşullarını öğrenmek için İslam Üniversitesi'nden birkaç aktif öğrenciyi arıyor. Haftada bir kez kendisine gelip yakın arkadaşlarını davet etmelerini istiyor. Ardından onlarla üniversitedeki İslami faaliyetleri, seçim hazırlıklarını, sıradan gençlerle nasıl çalışılacağını ve onları İslamcılara nasıl çekeceklerini tartışır. Böylece seçimler yapılır ve kazanırlarsa liselerde faaliyetlerine başlayabilir ve İslam Üniversitesi'ne veya başka üniversitelere gidecek öğrenciler için ortam hazırlayabilirler. Böylece İslami partilerin bayrağı altında İslami faaliyetlerin yükünü omuzlayabilirler. İbrahim o dönemde üniversite aktivistlerinden biridir ve Şeyh Ahmet ona ve birçok öğrenciye büyük güven duymaktadır. İbrahim Öğrenci Birliği Konseyi seçimlerinde İslami partilerin adaylarından biridir ve seçimi kazanır. Sabahları inşaatlarda çalışır, öğleden sonra ders çalışır ve geceleri İslami faaliyetlere katılır. İbrahim'in faaliyetleri bir alev gibidir. Akşamları eve döner, akşam yemeği yer ve ardından ders kitaplarını veya başka kitapları okur. Uyku bastırdığında Yahya kalkar. Kitabını göğsünden alır ve üzerine bir battaniye örter. Yahya'nın ona olan saygısı ve hayranlığı giderek artar ve lise 3. sınıfta derslerine daha fazla önem verir. Muhammed, Bir Zeyd Üniversitesi Fen Fakültesindeki dönemleri başarıyla geçer. İslam Partisi'nden bir grup gencin yanında büyük zorluklarla bir ev bulur. Bu ev, Ramullah'taki evden tamamen farklıdır. Muhammed'in oda arkadaşlarının hepsi İslam Partisi'nden dindar gençlerdir. Yılın başından itibaren ev, parti ve faaliyetleri için bir üs haline gelir ve parti aktivistlerinin çoğu oraya gelip gider. Toplantılarını orada yapar ve üniversitenin öğrenci faaliyetlerini planlarlar. Muhammed faaliyetlerin liderliğinde önemli bir rol oynar. Bazı kız öğrenciler yavaş yavaş başörtüsü takmaya başlar ve Batı Şeria'da kurulan ilk üniversite olan Bir Zeyd Üniversitesi'nde birkaç başörtülü öğrencinin görülmesi neredeyse stratejik bir gelişmedir. Üniversitelerdeki öğrenci faaliyetleri tek bir üniversiteyle sınırlı değildir ve öğrenci çerçevesindeki tüm eğilimler için geçerlidir. Bir üniversitedeki her öğrenci grubu diğer üniversite ve eğitim kurumlarındaki muadilleriyle kendiliğinden temas kurmaya çalışır. Bir Zeyd'deki Fetih Hareketi öğrencileri, Necah Üniversitesi ve diğer yerlerdeki arkadaşlarıyla iletişim halinde kalırlar. Genellikle Necah Üniversitesi'nden bir grup arkadaşlarını ziyaret etmek için Bir Zeyd Üniversitesi'ne gider veya tam tersi. Haber ve talimat alışverişinde bulunur ve ortak faaliyetleri koordine ederler. İslam Üniversitesi de küçük boyutuna ve sınırlı öğrenci faaliyetlerine rağmen bu faaliyetlerde rol oynar. Muhammed ve İbrahim ortak faaliyetlerde her zaman birbirlerini görürler. Bir Zeyd Üniversitesi'nden aktivistler genellikle Nablus'taki Necah Ulusal Üniversitesi'ne giderler. Bir Zeyd Üniversitesi'nden çok daha kapalıdır. Ancak İslami faaliyetlerin yayılmasından önce bile Gazze şehrindeki alışılmadık derecede muhafazakar koşullardan 10 kat daha yüksektir. Belki de bu Gazze şeridindeki yaygın yayılmanın nedenlerinden biridir ve başkaları için endişe kaynağıdır. El Halil Üniversitesi, Nablus ve Gazze arasında bir orta yoldur. Gazze'den daha az, Necah Üniversitesi'nden ise daha muhafazakardır. Bazı vatanseverlik günlerinde veya özel etkinliklerde ya da rejim güçleri üniversitede bir şey olacağından şüphelendiğinde yola kontrol noktaları kurup öğrencilerin üniversiteye girmesini engelleyip geri çeviriyor veya üniversiteleri kuşatıp öğrencilerin dışarı çıkmasına izin vermiyor ve gürültü ve faaliyetlerini çevreye yayıyor. Bazen öğrenciler ve askerler arasında sorunlar çıkıyor. Öğrenciler taş atıyor, vatansever sloganlar atıyor ve askerler başlarının üzerinden bazen de ayaklarına göz yaşartıcı gaz veya kurşun sıkıyor. Bazen saldırılar oluyor veya bazı öğrenciler tutuklanıp bir süre gözaltında tutuluyor. Bazıları kısa bir süre hapse atılıyor ve ardından hayat normale dönüyor. Yahya'nın eğitim gördüğü Karmel Lisesi'nde bir grup öğrenci, Yahya'nın kuzeni İbrahim liderliğinde bir İslami parti kurdu. Parti, Kudüs'e ve Filistin içindeki çeşitli turistik bölgeleri bir gezi düzenlemeye karar verdi. İbrahim, "Mutlaka bu geziye katılın çünkü Gazze şeridinden ayrılıp Batı Şeria, Kudüs ve 1948'de işgal edilen diğer toprakları ziyaret etme fırsatı çok değerli," diyor. Cuma sabahı öğrenciler iki öğünlük yiyecek dolu plastik torbalarla okulun önünde toplanırlar. Geziden İbrahim sorumludur ve otobüse bindikten sonra gezi duasını okur. Diğerleri de onunla birlikte tekrarlar. Yol boyunca otobüs savaş sırasında yıkılmış veya Yahudilerin Arapça yazılarını silmeye çalıştığı eski anıtların yanından geçer. İbrahim, yol arkadaşlarından biriyle birlikte bu yerleri tanıtır ve yol arkadaşlarına tarihi ayrıntıları anlatır. Bunlar arasında Aşkelon şehrinin kalıntıları, Hamama köyündeki Gemaize ve Bağ Aslud caminin kalıntıları yer alır. Grubun ilk durağı, ünlü Hristiyan manastırı Deir Latrun'un bulunduğu yüksek bir noktadır. İbrahim, Müslüman komutanın Filistin'i fethetmek için ordusuyla birlikte savaştığı tarihi Emmaus Savaşı'ndan bahseder. Bu savaşta Allah Resulü'nün birçok sahabesinin şehit düştüğünü vurgular. Sonra yerden bir avuç kırmızı toprak alır ve bu toprağın şehitlerin saf kanıyla lekelendiğini ve Allah Resulü'nün genç takipçileri tarafından kurtarılması gerektiğini söyler. Yahya bu sözleri duyunca heyecanlanır. Çünkü İbrahim genellikle evde ve ailesinin yanında sessizdir. Ancak bu yolculukta kesin bilgisi ve tarifsiz tutkusuyla Yahya'nın gözündeki yeri daha da yükselir. Ardından otobüs yoluna devam eder ve İbrahim arkadaşlarından biri korkunç bir katliamın yaşandığı ve Filistin halkına karşı şiddet ve zulmün sembolü haline gelen Deir Yasin köyünün bulunduğu dağ yamacına işaret eder. Grup daha sonra Kudüs'e varır. Eski şehrin sokakları geleneksel dükkanlarla ve dünyanın dört bir yanından gelen turistlerle doludur. Bu arada işgalci rejimin polis güçleri tüm sokaklarda silah ve dikkatli gözlerle insanları ve turistleri gözetlemektedir. Yahya ve arkadaşları Mescid-i Aksa'nın büyük kapısının önünde duruyorlar. Muhafızlar kimlik kartlarını dikkatlice kontrol edip kart numaralarını kaydediyorlar. Ardından Mescid-i Aksa'ya giriyorlar ve hoparlörlerden okunan Kur'an sesi camiyi doldurur. Parlak renkleriyle Kubbetü's Sahra caminin yüksek tepesinde yer alıyor. Yahya ayakkabılarını eline alıp derin bir duyguyla camiye giriyor. Mekanın ihtişamını çok iyi anlıyor. Grup camiye selam vermek için iki rekat namaz kılıyor ve cuma vaizinin minbere çıkmasını bekliyor. Vaizin konuşmasının ardından cuma namazı kılınıyor ve cemaat sessizce camiden ayrılıyor. Tekrar toplanıp Kubbetü's Sahra caminin merdivenlerini tırmanırlar. İbrahim camiyi ve kutsal kayayı anlatır ve İslam peygamberinin buradan göğe yükseldiğini söyler. Ardından İsra ve Miraç yolculuğunu anlatır. İsra'nın Mekke'den Kudüs'e, Miraç'ın Kudüs'ten göğe ve Kudüs'ün de yeryüzünden göğe giden bu yolun ana durağı olduğunu açıklar. İbrahim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğrudan Mekke'den göğe gidebileceğini ancak İlahi hikmetin Müslümanların din ve inançlarındaki Kudüs'ün yerini anlamaları için bu yolun Kudüs'ten geçmesini gerektirdiğini birkaç kez vurgular. Bu tekrar ve vurgu Yahya'nın yüreğinde bir titreme yaratır. Başkalarından saklayamayacağı bir titreme. Çevresindekiler de aynı şeyi hissediyor. Gazze kamplarında yaşayanlar, daha önce sadece uzak ve belirsiz bir isim olan Kudüs'ü ilk kez ziyaret etmeye gelmişlerdir. Şimdi karşılarında kutsal, gerçek ve elle tutulur bir yer durmaktadır. Ancak aynı zamanda İsrail askerleri Kudüs'ü kuşatmış, girişlerde durmuş, istediklerinin girmesine izin vermiş, istediklerinin girmesini engellemiştir. Yahya bu savaşın sadece bir toprak çatışması olmadığını, sadece topraklardan edilmiş bir halk meselesi olmadığını anlıyor. Bu, inanç, din, medeniyet, tarih ve varoluş mücadelesidir. İbrahim ve bu geziyi planlayanlar bu gerçeği arkadaşlarının kalplerine ve ruhlarına kazımayı başarmışlardır. Şimdi otobüse binip El Halil'deki Hazreti İbrahim türbesine gitmeleri gerekiyor. Herkes kapıya doğru yola koyuluyor ancak Kudüs'ten ayrılmaları zor. Buranın kutsallığının ağırlığı ve ruhlarında yanan derin his kolayca ayrılmalarına izin vermiyor. Otobüse vardıklarında İbrahim'in Selahaddin'in minberi hakkında sözleri Yahya'nın kulaklarında çınlıyor. Kudüs'ün kurtuluşundan yıllar önce Selahaddin'in nasıl bir minber inşa edip gözlerinin önüne koyduğunu ve Kudüs'ün fethine doğru adım adım ilerlediğini ve işgalcilerin kirli ellerinin 1968'de Kudüs'ü nasıl ateşe verdiğini anlatıyor. Otobüs El Halil'e doğru ilerliyor. Yolda Beyt-i Cela ve Beytüllahim şehirlerinden geçerek Dehişe kampına varıyorlar. Yoğun ve sade evler buranın bir kamp olduğunu gösteriyor. El Halid'in eski kısmına gidiyorlar. Bu kısım daha çok bir askeri garnizona benziyor. Yüzlerce asker konuşlanmış, askeri araçlar harekete hazır ve evlerin ve yerlerin etrafına dikenli teller çekilmiş. 1970'lerden beri Yahudi yerleşimciler ordunun desteğiyle binaları işgal edip insanları tahliye ediyor. Ardından bölgeyi yeniden inşa edip boyayarak her gün yeni bir yeri işgal ediyor ve askerlerle koruyor. Otobüs Yahya ve arkadaşlarını İbrahim Türbesi'ne götürüyor. Yahudi ve yabancı turistler içeri kolayca girip taş basamakları tırmanırken Araplar için uzun kuyruklar, kart kontrolleri ve askerlerin şüpheli bakışları var. Uzun bir koridora giriyorlar. Yanında seccadelerle kaplı geniş bir avlu var. Ardından caminin ana avlusuna ulaşıyorlar ve diğer tarafta iki ibadethane daha var. İbrahim, İshak, Sara ve Yusuf gibi büyük ve köklü isimler taşıyan yeşil türbelerle kaplı türbeleri görüyorlar. Akşam namazı orada kılınıyor. Ardından türbenin etrafında dolaşıp sütunları, binaları ve uluslarının ve inançlarının tarihini öğreniyorlar. Dışarı çıktıklarında bir satıcıdan bir parça rahatul hulgum ve biraz lavaş, kuru üzüm ve kuru incir alıyorlar. Ardından otobüse binip Gazze'ye doğru yola çıkıyorlar. Gece vakti ve herkes yatsı namazını kılıyor. Koltuklarına gömülmüşler ve toplu duanın sesi otobüsün havasında boğuk geliyor. Artık bu kelimelerin onlar için anlamı değişmiş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve babaları Hazreti İbrahim'in isimlerini andıklarında artık eskisi gibi olmuyor. Kelimeler farklı bir renk ve kokuya bürünüyor ve yankıları kalplerinde kalıyor. O geceden itibaren Yahya namazını asla ihmal etmemeye karar veriyor. Evet dostlar, Fırtınaya Dönüşen Adam podcastinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümün sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Bu bölümde kamptaki günlük yaşamın, siyasi gösterilerin ve baskıların ve karmaşık akademik ortamın, Yahya ve İbrahim gibi gençlerin kimlik ve ideallerinin oluşumuna nasıl zemin hazırladığını gördük. İnşaat atölyelerinden din derslerini, üniversite coşkusundan Kudüs ve İbrahim Türbesi'ne yapılan ziyaret yolculuklarına kadar her birinin yüreğine umut, soru ve karar tohumları eken deneyimler. Yahya ve arkadaşları için Kudüs ve El Halil'i ziyaret etmek bir ziyaret yolculuğundan çok daha fazlasıydı. Din ve kimlik anlayışlarını derinleştiren ve onlar için yeni bir yol açan tarih, din ve dönüş hakkıyla doğrudan bir karşılaşmaydı. Öğretmen ve öğrenci lideri rolüyle İbrahim, toplumsal çaba ve dini inancın birleşiminin bir örneği, yeni nesil için anlam yaratan bir sembol haline geldi. Bu bölüm sizin için anlamlıysa, bizi iranradio.ir adresinden takip edin ve yorumlarınızı, sorularınızı veya önerilerinizi sosyal medya sayfamız veya programın e-posta adresi aracılığıyla bizimle paylaşın. Bu anlatıların tamamlanmasında sesiniz çok önemli. 1990'ların başındaki gelişmeleri Yahya'nın Gazze Üniversitesi'ne giriş meselesini ve rejimin Sabra ve Şatilla kamplarına yönelik yıkıcı saldırısının ardından Lübnan ve Filistin'de tırmanan gerginliği ele alacak bir sonraki bölüme kadar kendinize ve destekçilerinize iyi bakın. Süreklilik, farkındalık ve umut her değişimin temelidir. Hoşça kalın ve sizden tekrar haber almayı umuyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi sohbetimizin 27. bölümünü hep birlikte dinleyelim. Bugün tevhid konumuzun devamında Allah'ın sıfatlarından söz etmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim, alemleri yaratan Allah'ı en yüce sıfatlarla övmüştür. Kur'an-ı Kerim uzmanları bu semavi kitaba ve rivayetlere istinad ederek Yüce Allah'ın sıfatlarını birkaç gruba ayırmıştır. Bir grup sıfatlar vardır ki Allah-u Teala'nın zatının bir parçasıdır. Yüce Allah bu sıfatlarla hamd edilir ve bu sıfatlar ezeli ve ebedi olarak Allah-u Teala'nın zatında vardır. Örneğin Allah'ın bilge ve güçlü ve canlı olduğunu söyleriz. O her şeyi görendir, her şeyi bilendir ve her zaman vardır deriz. Öte yandan Allah-u Teala'nın zatı her açıdan mükemmel olduğundan her türlü eksik veya kusurun işareti olan her türlü sıfattan münezzehtir. Örneğin Allah-u Teala'nın cisim olmadığını, görünmediğini, eşi ve ortağı olmadığını söyleriz. Bir başka grup sıfatlar da vardır ki Allah-u Teala tarafından bir amel veya bir fiilin gerçekleşmesinden sonra ona istinad ederiz. Örneğin Allah-u Teala varlık alemini yaratandır, tüm mahluklara rızık veren O'dur deriz. İlahi sıfatların en önemlisi olan ve son birkaç bölümde üzerinde durduğumuz tevhid meselesinden sonra bugün Allah'ın neden görünmediğini, gözlerden saklı olduğunu ve cisim olmadığını konuşacağız. Ancak bu konuya girmeden önce şunu da hatırlatmak isteriz ki biz insanlar genellikle sahip olduğumuz 5 hisle çevremizdeki eşyaları ve olayları idrak ederiz. Fakat varlık alemi sadece bizim hislerimizle, hissettiğimiz şeylerle sınırlı değildir. Yaşadığımız ortamda ve alemde göremediğimiz ve hislerimizi idrak alanının dışında yer alan, aynı zamanda kesinlikle inkar edilemeyen şeyler de vardır. Örneğin biz Biz çekim gücünü gözle göremeyiz. Fakat izlerini her yerde gözlemleyebiliriz. Hayat ve yaşam, annenin evlat sevgisi, sevinç ve keder, öfke ve gazap, sevgi veya nefret, hiçbiri görünen şeyler değildir. Fakat biz bunların iz ve tesirlerini idrak ederek varlığını fark ederiz. Acaba insan sebep, sonuç veya etki, tepki denen şeyleri gözle görebilir mi? Kuşkusuz hayır. Buna karşın bu saydıklarımızın tümü vardır ve bizim yaşantımızı etkilemektedir. Buna göre varlık aleminde bizim hislerimizin dışında birçok varlığın var olduğunu söyleyebiliriz. Yüce Allah'ın varlığı da böyledir. Yani Allah'ı hislerimizle idrak edemediğimiz ve bizim hislerimizin kapsam alanı dışında kaldığı için inkar edemeyiz. Çünkü Allah-u Teala'nın izleri ve ayetleri yerde, göklerde ve varlık aleminin her köşesinde, hatta insanın varlığında vardır. Bilim kurallarına göre ışık bir şeyin üzerine aydınlattığında o şeyin görüntüsü gözde oluşur ve buradan beyne intikal eder ve ardından insan o şeyin görüntüsünü görmüş olur. Şimdi eğer Yüce Allah ışığın aracılığıyla göze yansıması söz konusu olacaksa en başta Allah'ın cisim olması ve herhangi bir mekanı işgal etmiş olması gerekir. Çünkü insan gözü sadece bu şartlarda bir şeyi görebilir ve eğer bu şey bu özelliklerden bağımsız ise insan gözü onu asla göremez. Öte yandan cisim, madde ve mekan hepsi sınırlıdır ve hepsi belli bir süre sonra yok olmaya mahkumdur. Oysa Allah-u Teala'nın zatı sınırsızdır, ezeli ve ebedidir ve esasen cisim değildir. Bir başka ifade ile her cisim sonuçtur ve bir sebebe muhtaçtır. Kuşkusuz Allah-u Teala ne sonuçtur ve ne cisme ve mekana muhtaçtır. Bu yüzden gözle görünmez. Kur'an-ı Kerim En'am suresinin 103. ayetinde bu konuya şöyle açıklık getiriyor. Gözler onu göremez. Halbuki o gözleri görür. O eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Hazreti Ali aleyhisselam da Allah-u Teala'nın görünmez olduğu konusunda şöyle buyurur. Hislerin onun zatında yeri olmayan, mekanlar onu sarmayan, gözler onu görmeyen ve perdeler onu örtemeyen Allah'a hamdolsun. Bazı düşünürlerin Allah-u Teala'nın görünmez olduğu ile ilgili gündeme getirdikleri bir başka delile gelince, aslında varlık aleminde hiçbir şey Allah-u Teala kadar belirgin değildir. Allah-u Teala tüm varlığı nurudur. Bu nur her tarafı sarmıştır ve asla yok olmaz ve her zahirden daha da zahir ve aşikardır. Dolayısıyla alemdeki zuhurun şiddetinden görünmezdir. Buna karşın Allah-u Teala alemdeki ayetleri ve işaretleri ile tanınır. Bu ayetler ve işaretler varlık aleminin her tarafını sarmıştır ve her mahlukun alnında Allah-u Teala'nın işaretleri vardır. Nitekim bir ressam veya zanaatkarın sanatını ve zanaatını yarattığı eserinde görmekteyiz. Allah-u Teala'nın ilim, hikmet ve gücü de mahluklarına yansımıştır. Gerçekte beşerin gözüyle görünecek bir ilah, ilah olamaz. Çünkü böyle bir varlık sınırlıdır ve zaman ve mekana muhtaçtır. Oysa Allah-u Teala varlık aleminin her yerinde vardır ve hiçbir yer onun varlığından boş değildir. Rivayetlere göre İmam Sadık aleyhisselam ile çağdaş olan İbni Ebil Avca adında bir şahıs o hazretten nasıl göremediği bir ilaha taptığını sorar. İmam Sadık aleyhisselam şöyle karşılık verir. Sen nasıl kendini senin içinde sana gösteren Allah'ı göremiyorsun? İmam daha sonra da ona Allahu Teala'nın işaretlerini bir bir anlatır. Bu görüşmenin ardından İbni Ebil Avca bir arkadaşına şöyle anlatır. İmam benim içimde var olan işaretleri bir bir saydı ve ben bunların hiçbirini inkar edemedim. Baktım bu tartışmayı kaybedeceğim. Hemen sözü kestim ve o meclisten ayrıldım. Kur'an-ı Kerim'de açıkça Allahu Teala'yı görmenin imkansız olduğu belirtilmiştir. Fakat bazı ayetlerde Allahu Teala ile buluşma ve görüşme anlamına gelen lekaullah'tan söz edilir. Allahu Teala ile buluşmaktan maksat insanların birbiriyle hissi görüşmeleri değildir. Çünkü Allahu Teala ne cisimdir ne de beşeri gözle görülebilir. Bazı müfessirlere göre bu sözcükten maksat kıyamet gününde onun gücünün işaretlerini ve vereceği mükafatları, cezaları ve nimetlerini ve azaplarını görmektir. Bu sözcüğün bir başka manası kalbi ve batını rüyettir. Çünkü insan bazen öyle bir yere gelir ki sanki Allah'ı kalbinin gözüyle görmektedir. Ve bu durumda artık içinde hiçbir kuşku geride kalmaz. Bu durum fani dünyada insanın yüksek takvası ve nefsini arındırması sayesinde gerçekleşebilir. Nitekim rivayetlerde şöyle okumaktayız. Adamın biri İmam Ali aleyhisselamdan sorar. Acaba Allah'ını gördün mü? İmam şöyle buyurur. Görmediğim Allah'a ibadet etmem. Adam tekrar sorar. Allah'ı nasıl gördün? İmam şöyle buyurur. Zahiri gözler onu asla göremez. Sadece kalpler iman nuru sayesinde onu idrak edebilir. Dolayısıyla Allah ile buluşma ve görüşmeden söz edildiği yerde maksat, Hak Teala'yı sıradan gözle görmek değil, kalbi gözle görmektir. Gerçi bir görmek de herkesin kapasitesine bağlıdır. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Bilindiği üzere su tüm canlıların hayat süreci için en önemli ve temel unsurdur ve dünyada yaşamın sürdürülebilir olması için köklü ve temeldir. Sağlıklı su kaynaklarına sürekli ulaşılabilmesi, gelecek nesillerin refah içinde yaşayabilmeleri için temel ilkedir.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde eski uygarlıkların oluşması ve çöküşünde suyun etkisini ele aldık. Bugünkü sohbetimizde sizlerle su ve sürdürülebilir kalkınma ilişki ve bağlantısını ele alacağız. Aslında sürdürülebilir kalkınma, sanayi devrimi ardından tek taraflı ekonomik gelişim yaklaşımından kaynaklanan sosyal ve çevrenin olumsuz sonuçları ve insanoğlunun kalkınma ve ilerleme kavramına olan görüşünün değişmesi sonucu oluşan bir kavramdır. Bu kavram, kalkınmaya yeni bir bakışla, insanın eski hatalarını tekrarlamadan dengeli ve kapsamlı bir gelişmeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Sürdürülebilir kalkınma süreci, insanlık toplumu için istenilen ve iyi bir gelecek çizmeye çalışıyor. Öyle bir gelecek ki, hayati sistemlerin dengesine, güzelliğine ve bütünlüğüne zarar vermeden, kaynakları kullanarak oluşan hayat şartları ile insan ihtiyaçları giderilebilsin. Sürdürülebilir kalkınma aslında ekonomik, sosyal ve yapısal gelişme hedefiyle fani kalıplara çözüm yolları sunuyor. Böylece doğal kaynakların yok oluşu, biyolojik sistemlerin imhası, iklim değişikliği, adaletsizlik ve şimdiki ve gelecek nesillerin yaşam kalitesinin düşmesi engellenebilir.
Su kaynakları yönetiminde sürdürülebilir kalkınma anlamı ise son yıllarda üzerinde önemli durulan konulardan biridir. Son 20 yılda sürdürülebilir kalkınma geniş çapta kabul edilen ve tüm dünya çapında kullanılabilen sosyal bir hareket olarak insan faaliyetlerinin nasıl yürüdüğüne dair bir dizi inançtır. Sürdürülebilir kalkınma konusunda sürekli uzun süreli hedeflerden söz edildiği nedeniyle insanın suya olan temel ihtiyacı ve su kaynaklarının yönetilmesi için sürdürülebilir kalkınma ilkeleri de ciddi derecede dikkate alınmaktadır. Suya ulaşım imkanı zaman ve mekan açısından değişikliklere uğramıştır. Birçok mekanda nüfus oranına göre mevcut olan su yeterli değil ve bu da su ve topraktaki ekosistemin düşük seviyede işlemesine sebep olmuştur. Bunun tam tersine bazı mekanlarda suyun fazlasıyla bulunması önemli sorunlar oluşturmuştur. Asırlar boyunca insanlar su depolamak için bazı altyapıları tesis ederek içme suyuna sürekli ulaşma garantisine ulaşırken, nehir akışını kontrol edip hidroelektrik üretimi için altyapı inşa ettiler. Ayrıca çeşitli kullanım alanları için su kaynaklarına daha fazla ulaşabilmek için doğal kaynakları kendi yatırımları ile düğümlemeyi başardılar. Böylece halihazırda yaşanan durumda yerkürede yaşamak için suyun gerekli olduğu kadar pratikte de başka kaynaklara nazaran suya olan mülkiyet ve sahiplenme duygusu daha güçlü ve fazladır. Bu yüzden suyun kısıtlı ve kaynaklarının da ender olması nedeniyle siyasi çatışmaların yaşanarak yoğunlaşmasına sebep olabilir. Suyun en önemli özelliklerinden biri dünyadaki belirli miktardır. Bu konu su temini konusunun jeofizik bir gerçek ve bir o kadar da ekonomi gerçeğinin dikkate alınmasına sebep olmuştur. Su ulaştırma sistemi daha az israf ve mevcut kaynakları daha iyi kullanma yöntemiyle sadece görünürde gerçekleşiyor. Buna rağmen ekonomi kurallarında bir istisna söz konusudur ve bu da jeofizik kısıtlamalar nedeniyle dayatılıyor. O da deniz sularını arıtırmadır.
Yöntem ve süreç etkili ve hiçbir kısıtlama olmaksızın tatlı suya daha fazla ulaşma imkanı sağlıyor ve bir nebze de olsun başka alanlarda yenilenebilir enerjilerin gelişmesinde rol oynayabiliyor. Tarımcılık bilindiği üzere çok su tüketilen bir sektördür. Zira hasatların %70'i ve dünyada su tüketiminin %93'ü özellikle de tarım ve çiftçiliğin ana mesleklerden sayılan gelişmekte olan ülkelere aittir. Bu bakımdan su kaynaklarının yönetilmesindeki en önemli sorunlardan biri ise tarımcılıkla ilgilidir. Bu sektörde talebin artması, yağışlar ve yüzeysel suların kullanılmasının memnuniyet verici olmamasına sebep olurken, yeraltı su havzalarının daha çok denetimsiz kullanılmasının da yeraltı havzaların boşalmasına ve tahrip olmasına neden oluyor. Dünya çapında hayat seviyesinin yükselmesiyle su kaynaklarının kullanıldığı iki alan daha söz konusudur. Biri sanayi ve diğeri de ev masraflarıdır. Üstelik her iki alanda da su kullanma oranı her geçen gün artmaktadır. Sanayi ve endüstri alanları %22 ve ev masrafları ise %8 oranında dünya su kaynaklarını tüketiyor. Fakat 20. yüzyılın ortasından itibaren bu alanların su kullanma oranı tarımcılığa oranla 2 kat daha hızlı arttı. Veriler 20. yüzyılda su tüketim oranının dünya nüfus artış hızına oranla 2 kat olduğunu gösteriyor. Ekonomik gelişme ve dünya çapında su tüketim verimliliğini arttırma oranı dikkate alındığında 2030 yılına kadar arz ve talep arasındaki farkın %40'a ulaşması bekleniyor.
Tahran Radyosu.
Genel olarak su kaynaklarının kısıtlı ve eksikliği konusunda konuşmak fazla değer ve anlamı yoktur. Su ile ilgili konular ve özellikleri arasında en önemli belirtisi suya ulaşma zamanı ve mekanıdır. Su dünyada dengesiz bir şekilde dağıtılan özel bir kaynaktır ve yönetimi ise her bölgenin temel parametrelerine bağlıdır. Tatlı su kaynaklarının 160'ı genelde 9 ülkenin elinde bulunuyor ki aralarında Çin ve Hindistan ise dünyanın en kalabalık nüfusa sahipler ve bu kaynağın %10'unu dünya nüfusunun yaklaşık 1/3'ine oluşturan nüfusları için kullanmaları gerekiyor. Üstelik bu ülkeler dengesiz yağışlar ve orantısız doğaya sahip olan anormal iklimlere sahiptirler. Bu arada yoksul ülkeler veya faaliyetlerinin büyük bölümünü tarımcılığın oluşturduğu gelişmekte olan ülkeler ise diğer ülkelere oranla sahip oldukları suyu tarımın geleneksel yöntemleri için kullanılıyor. Bu ülkelerin çoğunda ulaşılan su kaynaklarının doğru ve mantıklı kullanılmamasından doğan sorunlar, vahim şartlar oluşturmuştur. Örneğin Afrika kıtası en büyük yer üstü su kaynakları ve bakir topraklara sahip olmasına rağmen Sahra Çölü'nün sadece %4'ü sulanabiliyor.
Tabii ki su kaynaklarının yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki önemli rolü çok önemli ve kilit rolünde olan bir diğer başka konuya da bağlıdır. Su kirliliği. Sağlıklı suya ulaşma sorunları dünyada ölüm sebeplerinin en önemli nedenlerindendir. Nitekim yılda yaklaşık 3 milyon 600 bin kişi sağlıklı suya ulaşamama nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Birçok ülkede sağlıklı suyu depolama altyapısının olmaması veya atık suların toplanması ve arıtılması sistemlerinin zayıf ve yetersiz olması nedeniyle önemli sorunlar yaşıyor. Halk sağlığı konusunda imkanların yetersizliği ve eksikliği çocuklarda yüksek ölüm oranlarına, hastalığa ve kötü beslenmelerine sebep oluyor. Böylece enfeksiyon hastalıklarının yayılması için en basit yöntem olan ellerin yıkanması ise sürdürülebilir kalkınma yolunda en büyük ve temel soruna dönüşüyor. Bu konu özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kentsel bölgelerde özel hassasiyete sahiptir. Zira altyapılar genelde ihtiyaçları karşılayamıyor.
Yapılan araştırmalara göre gelişmemişliğin en temel sebeplerinden biri sağlıklı suya ulaşma zorluğudur. Bu konu hatta iklim ve coğrafi şartları ile gelişmemişlik arasındaki ilişki sayılabilir. Bu konu yoksulluk tuzağı teorisinin gündeme getirdiği meseledir. Teoriye göre gelişmekte olan ülkeler nesnel ve görünür faktörler nedeniyle ekonomik atılım için kapasitelerini gerçekleştiremiyorlar. Bu sebeplerden bazıları tasarruf etmemek, yerli ve tropikal salgın hastalıklar, altyapılardaki zafiyet ve genel olarak kalkınmayı ters yönde etkileyen ve zayıf bir döngü oluşmasına sebep olan suya ulaşmak için yaşanan sorunlar. Tabii iklim şartları böyle olayların da yaşanmasında da belirleyici rolü vardır. Fakat bu konu kalkınmayı engelleyen, şartları yoğunlaştıran faktörler şeklinde dikkate alınır. Onların nihai sebebi değil tabi. Su kaynakları ve su hareketliliği bir yandan ve diğer yandan sosyal ve ekonomik gelişmeli yaşam seviyesi arasındaki ilişki sade ve tek yönlü bir ilişki değildir. Bu ilişki her tarafın tüm parçaları arasında birebir mevcuttur.
Gerçek şu ki mevcut olanakların eksikliğiyle uyum sağlama yöntemi daha fazla değil, suyu kullanma oranı kadar gelişmeye sebep olur. Zira su kaynaklarının eksikliği ancak eğer gelişmemişliğin diğer faktörleri ve sebepleriyle birleşirse gelişme ve ilerlemeye engel oluşturabilir. Ancak bu durumlar su eksikliğinden kaynaklanan diğer sayısız sorularla beraber olunca gelişmemişliğe sebep olur. Bu bakış açısından varılacak pozitif sonuç ise suya ulaşma meselesinin genelde zaten kısıtlı olan su kaynakları kullanma yönetiminin zafiyetinden kaynaklanmasıdır. Fakat maalesef yönetim sorunları ise kaçınılmazdır. Bu konuya Nepal örnek verilebilir. Zengin toprak ve bol su kaynakları olan bu ülke, içme suyuna ulaşım veya hidrolojik potansiyeli kullanma yönetiminde en düşük küresel endekslere sahiptir. Bunun tam tersi ise su kaynakları ilgili en yüksek gerginliği yaşayan Singapur'dur. Temel su kaynakları Malezya'dan sağlanan Singapur, şimdiye kadar etkin yöntemler kullanarak su yönetimi konusunda en öncü ülke sayılıyor.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamamızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
İyi insanlarla oturup kalkmak İslam peygamberi açısından oldukça önemli ve değerli bir meseledir. Ve bu önem o hazretten günümüze dek kalan bir çok rivayet ve hadiste vurgulanmış ve yansımıştır. Allah Resulü ulema ile muaşeret etmeyi ibadet sayıyor. Bir hadise göre bir gün Ensar'dan bir adam İslam peygamberinin huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Ey Allah'ın Resulü, eğer bir cenaze yerde kalmışsa ve defnedilmeyi bekliyorsa, o bir alimin meclisi de o sırada düzenleniyorsa hangisine katılmam uygun olur? Resulullah şöyle buyurur, eğer o cenazeyi defnetmek için başka insanlar varsa, alimin meclisine katılmak, cenaze törenine katılmak ve bin hastayı ziyaret etmek ve bin gece namaz kılmak ve bin gün oruç tutmak ve bin yoksula sadaka vermek ve bin müstahap hac ziyareti ve Allah yolunda canın ve malınla bin kez cihad etmekten daha üstündür. Bunların hangisi bir alimin meclisine katılmakla boy ölçüşebilir ki? Acaba bilmez misin ki Allah'a itaat ve ibadet etmek ilim ve bilime bağlıdır ve dünya ve ahiret hayrı bilime ve şerri de cahilliğe bağlıdır.
Salih ve bilgin insanlarla muaşeret etmek insanlara şeref ve hidayete vesile olur. Gönüllerindeki pası siler ve nurani ve safa dolu yapar ve onları maneviyata yönlendirir. Bu yüzden kutsal İslam dininde ve peygamberin ve mutahhar ehli beytinin parlak siyerinde sürekli din alimlerine saygı gösterilmesine vurgu yapılmıştır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim bir alimi karşılamaya giderse beni karşılamaya gelmiş gibi olur. Ve kim ki ulemayı ziyaret ederse beni ziyaret etmiş olur. Ve kim ki ulema ile oturup kalkarsa benimle oturup kalkmış gibi olur. Ve benimle oturup kalkan Allah ile oturup kalkmış gibi olur.
İman dereceleri daha yüksek olan ulema ve bilginler genellikle başkalarını daha fazla etkileyebilir ve kendi fikri ve inanca dahili özelliklerini başkalarına intikal ettirebilir veya güçlendirebilir. Nitekim İmam Seccad Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Salih insanlarla oturup kalkmak insanı hayır ve salaha yönlendirir ve ulema insanlarla hem sohbet olmak insanın şuur ve bilincini geliştirir. Yine İmam Ali Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilir. Ulema ile oturup kalkan insan vakarlı ve saygın olur. Alçak ve hor insanlarla maşuret edenler de küçülür ve alçalır. İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Ulema ile oturup kalkarsan ilmin artar, edepli olursun ve nefsin temizlenir.
Tahran Radyosu.
Gerçek alim ve bilginin oldukça yüce ve muazzam bir mevkii vardır. Böyle bir alimin yüce Allah katında makamı peygamberlerden sonra gelir ve kıyamet gününde de Allah'ın izniyle enbiyalar gibi şefaatte bulunabilir. Bu alimler peygamberlerin mirasçılarıdır ve onların yüzüne bakmak ibadet sayılır. İlmine amel eden alimle oturup kalkmak şayestedir. Büyük bilgin ve hekim Lokman oğluna şu nasihatte bulunuyor. Oğlum, ulema ile oturup kalk ve onları ziyaret etmek için evlerine git. Böylece sen de onlar gibi olabilirsin.
Ancak burada esas soru şu ki hangi alimden bilim öğrenmeli ve hatta yüzüne bakmak ibadettir? Bu sorunun cevabında söylenmesi gereken şu ki insanları haktan uzaklaştıran bilginler tabii ki maşuret edilmeyi hak etmez. İmam Sadık Aleyhisselam Hazreti İsa'nın havarilerine şöyle hitap ettiğini anlatır. Hazreti İsa'nın havarilere o hazreti şöyle arz eder. Ya Resulullah, bizler kimlerle oturup kalkmalıyız? Hazreti İsa şöyle karşılık verir. Onu ziyaret etmek, size Allah'ı hatırlatan ve sözleri bilginiz artıran ve ameli de sizleri ahiret için teşvik eden insanlarla. İmam Musa Kazım Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyurur. Her alim ile oturup kalkmayın ve meclisine katılmayın. Ancak sizi beş şeyi davet eden alimlerle muaşeret edin. Sizi kuşkudan yakine, kibirden tevazülü olmaya, hilekarlıktan ihlasa, düşmanlıktan hayırseverliğe ve dünya sevgisinden takvaya davet edenlerle muaşeret edin.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.